Merhabalar, ben Bülent Büyüksayar. Smart Talks'ta alanında etki yaratmış, seçtiği kariyerinde veya girişiminde başarılı adımlar atmış konuklarla sohbetler gerçekleştiriyorum. Peki bugün kim var aramızda? Bulut teknolojileri alanında Türkiye'nin ilk unicorn'u olmaya aday bir teknoloji girişiminin genel müdürünü ağırlıyorum bugün. Doçent Doktor İbrahim Edin, IT proje yönetimi, iş geliştirme ve danışmanlık alanlarında uzmanlık kazanmış bir profesyonel. 30 yılı aşkındır sektörde ve teknolojiyle haşır neşir doğal olarak. Yenilikçi ve etkili bulut dönüşüm projelerini başarıyla teslim etme konusunda da sektöründe bilinen bir öncü lider. Akademik kariyerinde de tabii ki önemli başarılar var. İsminin başındaki başlıkları da dikkate aldığımızda ve proje yönetimi, yine dijital bulut dönüşüm ve yönetim bilgi sistemleri alanlarında bilgi ve tecrübelerini de paylaşmaktan büyük keyif aldığını bildiğim bir akademisyen aynı zamanda. Teknoloji girişimi dediğime bakmayın, ICT Cloud Computing'in genel müdürü İbrahim, ama aslında Türkiye'de çok bilinen Bulutistan'ın önemli bir parçası ICT Cloud. Kendisi çok daha detaylı anlatacak. Şu anda Avrupa'da Frankfurt merkezli başladıkları uluslararası yolculuğu 2024 yılında Birleşik Krallık ve Orta Doğu'da da devam edecek gibi gözüküyor deyip, sağ olsun çok çok yoğun programda bize vakit ayırdı bugün. Bir mikrofonu sevgili İbrahim'e uzatıyorum. İbrahim, hoş geldin. Frankfurt'ta gündemini neler meşgul ediyor bu sıralar?
Bülent, hoş bulduk. Keyifli bir sohbet olur inşallah. Yani dediğim gibi Frankfurt'ta bu aralar işte soğuk geçti. Şimdi normale döndük. Tabii işimizin gereği olarak da yeni kurulumlarımızı yapıyoruz. Özellikle tabii bizim bulut bilişim, yani bulut hizmet sağlayıcılık alanında en önemli konu altyapı. Altyapımızı güvenli bir veri merkezinde oluşturup ondan sonra da Türkiye ve Almanya'da, yani daha doğrusu Türkiye'de olup yurt dışında olan veya Almanya'daki bulut ihtiyaçlarını karşılıyor olacağız. Genelde Frankfurt'ta bu aralar işimizin yoğunluğuyla ve de açıkçası markamızın yerleştirilmesiyle uğraşıyoruz.
Evet, aslında Bulutistan çok bilinen bir marka Türkiye'de, bir şirket. Çatı diyelim artık. Siz de dediğin gibi Avrupa tarafını ve sonraki halkalarda başka ülkeleri de katarak işi geliştirmeyi planlıyorsunuz. Nasıl bu ihtiyaç oluştu? Nasıl globalleştiniz?
Bulutistan 2015 yılında kuruldu. İki tane kurucusu var. Bir tanesi Microsoft'un o dönem partner ve de satıştan sorumlu genel müdür yardımcısı Begim Başlıgil. İkincisi de Orçun Özalp, Turkcell'den. İki tane girişimciyle kuruluyor. Türkiye'deki hyperscaler dediğimiz işte Google, Amazon, Microsoft gibi global oyuncuların olduğu bir pazarda daha butik, daha hizmet anlayışı üst seviyede ve de müşteriyle beraber ortak projeler geliştirecek, onları dinleyip onlara özel çözümler üretecek bir yapı için yola çıkıyorlar. Pandemiyle beraber tabii özellikle online tarafın artmasıyla bulut tarafındaki ihtiyaç da artıyor. Yani on-prem sistemlerden yavaş yavaş buluta geçiş hızlanıyor. 2019'da 2022-23 arasında ciddi bir ivme kazanıyoruz. Bu arada 2020'de 22'de Azerbaycan'a açılıyoruz, Bakü'ye. Daha sonra da 2023'ün Haziran'ında biz Avrupa operasyonlarımızın genel merkezi olarak Frankfurt'ta ICT Cloud Computing Services şirketini kurduk. Bu şirket %100 ICT Bulut Bilişim AŞ. Esasında Bulutistan bizim marka ismimiz ama arkada ticaret sicil ismimiz ICT Bulut Bilişim AŞ. Onun ICT Cloud olarak global bir marka olarak Frankfurt'ta pozisyonladık. 2024'te Middle East, Orta Doğu ve de Birleşik Krallık'ta iki tane açılımımız olacak. Middle East dediğimiz Orta Doğu'da ilk önce Dubai ve Riyad, ikisini birlikte konumlandırıyoruz. Dubai'de kendi şirketimiz olacak ama Suudi Arabistan'da, Riyad'da da bir joint venture üzerine çalışıyoruz. Birleşik Krallık'ta da gene kendi yapımız olacak ama orada da DEİK kapsamında, İlişkiler Ekonomik Konseyi kapsamında bir ortak pazara giriş modeli üzerindeyiz. Bir, yani 8-10 tane teknoloji firması olarak böyle bir açılımımız var. Hep bana Frankfurt niye diye soruyorlar. Belki biraz ondan bahsedebilirim kısaca. Yani Frankfurt tabii Avrupa'nın merkezi. Yani esasında baktığınız zaman Londra, Frankfurt ve İstanbul bir finans, araya Milan'ı da koyabilirsiniz, Milano'yu da koyabilirsiniz. Bir finans otobanı, yani buradan geçiyor bütün trafik Avrupa'da ve İstanbul'dan da tabii ki doğuya açılıyor. Londra'dan da Amerika'ya, batıya açılıyor. Frankfurt'un birinci özelliği finans merkezi olması. İkinci özelliği telekomünikasyonun merkezi olması. Burada hem ISP dediğimiz internet hizmet sağlayıcıları veya işte mobil operatörler çok kuvvetli. Aynı zamanda veri merkezi sayısı olarak da dünyanın sayılı şehirlerinden bir tanesi. 135 tane veri merkezinden bahsediyoruz. İstanbul'da kıyaslarsak İstanbul'da 8 tane var. Yani burada 135 tane var, orada 8 tane var. Bu büyük bir rakam. Bizim gibi globalleşmeye çalışan, uluslararası noktada kendini büyütmeye çalışan firmalar için Frankfurt ve Londra açılımda sırasıyla ardı ardına gelen. Tabii Amsterdam'ı da katmak lazım. Bu üçgen bizim için önemli. Frankfurt'un bir özelliği de her yere çok yakın. Yani bir Avrupa operasyonunu yürütmek istediğinizde sizin için en önemli olan şey zaman ve de ulaşım. Frankfurt'tan her yere tek bir vasıtayla tren veya uçak gidebiliyorsunuz. Paris'e işte TGV ile gidiyorsunuz. Diğer taraflara uçakla 45 dakika ile 1 saat 45 dakika arasında ulaşabiliyorsunuz. Bu kararı verdiğimizde tabii hep kararı verdiğinizde doğru mu diye düşünürsünüz. Yani bilmezsiniz, bir karar verirsiniz. Sonra kararın doğruluğunu yaşayarak görürsünüz. Biz bu kararımızı doğru verdiğimizi düşünüyoruz. Buradan da işte yavaş yavaş işte diğer ülkelere açılacağız. ICT Cloud bir Frankfurt merkezli Türk yatırımcısı olan uluslararası noktada kendini diğer ekipleriyle beraber aynı seviyeye çıkartacak bir vizyon ve hedef belirlemiş durumda. Biz de buna ulaşmak için profesyonel olarak elimizden geleni yapıyoruz.
Şimdi aslında ilginç bir hikaye var ortada ve daha çok potansiyeli olan ve gelişecek bir hikaye. Evet. Şimdi zaten siz Türkiye'de hani çatı markanızda ve çatı şirketinizde kendinizi kanıtlamış birisiniz. Şimdi o know-how'ı dışarıda Frankfurt merkezli, yani zero point olarak düşünürsek oradan yayıyor olacaksınız.
Doğru.
Bu biraz tabii böyle bir early startup havası da var değil mi benim dışarıdan gözlemlediğim? Şu anda her şey muhtemelen havada, her şey oturmaya çalışıyor. İşin birçok fonksiyonu var, ayrı ayrı yönetilmesi gereken koskoca bir coğrafya sana emanet edilmiş durumda. Buradaki sorum şu olur sana. Yani böyle bir early startup aşamasında ne tarz zorluklar yaşanıyor? Nasıl üstesinden geliyorsunuz şu anda?
Şöyle, tabii biz bunu Türkiye'de yaşadık. Yani bir bilgi birikimimiz var. Öğrendiğimiz acı ve tatlı tecrübeler var. Yani bizim bir playbook'umuz var. Yani sonuçta bir oyun kural setimiz var. Bu oyun kural setini şimdi Avrupa için uyguluyoruz. Tabii ki her zaman globalization dediğimiz, yani gittiğiniz yerin özellikleri de bu playbook'ta farklı senaryolara gerektiriyor. Yani sonuçta Türkiye'yi birebir olarak burada uygulayamazsınız. Ama Türkiye'de öğrendiklerimiz startup'tan scale-up'a geçerken, şu anda Türkiye bence scale-up noktasına geldi. Ama burada dediğin gibi bir startup'ımız var. Buranın ihtiyaçlarını belirliyoruz. Bu pazarın ihtiyaçlarını belirliyoruz. Bu pazarın da bizi farklılaştıracak konuları belirliyoruz. Onun dışında kendimize 5 senelik bir hedef belirliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için neleri yapmamız gerektiğini belirliyoruz. Ekibimizi şekillendiriyoruz. Ne zaman nasıl bir profile ihtiyacımız olduğu, ileride bu noktalarda ne gibi sorunlarla karşılaşabileceğimiz. Tabii ki bir de kolay değil. Yani Türkiye'den geliyorsunuz bir yurt dışı pazarda. Türkiye'de herkes bizi tanıyor ama burada kimse bizi tanımıyor. Onunla ilgili bir çevre oluşturmaya çalışıyorsunuz ve bu çevrede güven yaratmaya çalışıyorsunuz ve güvenle beraber de hizmetlerinizi yavaş yavaş yaygınlaştırmaya çalışıyorsunuz. O yüzden bizim burada en büyük oyun kitabımızın en önemli bence noktası ilk önce Hessen, Frankfurt, yani Almanya bir federal cumhuriyet, sonra Almanya, sonra diğer ülkeler. Tabii ki diğer tarafları da paralelinde götüreceğiz ama odağımız ilk önce bir Alman firması olmak, Türk yatırımcılığı, bir scale-up Türk firmasının Almanya'daki açılımı olmak, daha sonra da bunu yaygınlaştırmak. Cloud pazarı da esasında baktığınız zaman, şimdi bazı rakamlar vereceğim, o yüzden Yani Türkiye'nin büyüklüğüyle yurt dışındaki büyüklükler arasındaki karşılaştırmayı yapabilmek için Türkiye'nin bulut pazarı, bulut bilişim pazarı 500 milyon dolar. Yani yarım milyar dolar. Almanya'ya gelirsek 25 milyar dolar. İngiltere'ye gidersek 30 milyar dolar. Avrupa'nın bütününe bakarsak Brexit sonrası İngiltere'yi çıkardığımızda 60 milyar dolar. Okyanusu geçersek Amerika 200 milyar dolar. Ya baktığınız zaman yaklaşık 450-500 milyar dolarlık bir pazardan bahsediyoruz. Şimdi Hessen'e bakarsanız Almanya'nın farklı eyaletleri var batıda ve doğuda. Hessen büyük bir eyalet, özellikle katma değer açısından ve şirketlerin merkezinin bulunduğu açısından 3 tane 4 tane eyalet vardır daha diğerlerine göre öne çıkan. İşte North Rhine-Westphalia'nın Köln, Düsseldorf'un olduğu, Hessen, Frankfurt, Mainz, Darmstadt'ın olduğu. Biraz aşağı inerseniz Baden-Württemberg, Stuttgart'ın olduğu ve biraz daha giderseniz Baviera, Münih, Nürnberg gibi şehirlerin olduğu. Bunlar dediğim gibi yani bir şekilde Almanya'nın boyutunu gösteriyor. Hessen'de de yani bizim yaklaşık hesabımız 2,5-3 milyar dolar. Yani Türkiye pazarının 6 katı bir sadece Almanya eyaletinde bir bulut pazardan bahsediyoruz. O yüzden
da var bir potansiyel var yani tabii. Aslında.
Ya şöyle evet. Ben Türkiye'de önümüzdeki dönemde tüm şirketlerin özellikle belli bir boyuta gelmiş şirketlerin yurt dışı macerasına hesaplanabilir risklerle girmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sadece Türkiye'de olmak büyük bir risk. Eğer büyümek istiyorlarsa, yaşamlarını sürdürmek istiyorlarsa artık mavi denizlere açılmak lazım. Burada da tabii doğru adımları doğru şekilde atmak gerekiyor. Çok farklı başarısızlık hikayeleri duyuyoruz yurt dışı açılımlarda. O yüzden de bu başarısızlıklardan da ders alarak doğru bir strateji ve aksiyon planıyla yurt dışı pazarlarda var olmak gerekiyor. Biz de bu noktada maceramıza başladık, denizlere açıldık. Yavaş yavaş da kendimizi burada artık güvenli sularda faaliyetimizi yapacak hale getirmeye çalışıyoruz.
Şimdi aslında hani kariyerine baktığımda hem akademik geçmişinde hem de business geçmişinde çokça yurt dışında bulunmak durumunda kaldığın olmuştur. Ama bu kimlikle ve hani yarı yerleşik olarak aslında Frankfurt'ta daha bir süredir, yeni sayılabilecek bir süredir oradasın. Ama yine de sormak istiyorum. Avrupa çalışma kültürüyle, Almanya çalışma kültürüyle, Türkiye çalışma kültürü arasında ne tür farklar var, profiller nasıl? Şöyle bir genel karşılaştırma yapmak istesek neler söyleyebilirsin?
Ben burada ikiye ayırmak isterim bunu. Bir, iş açısından, yani şirket yönetimi açısından. İki, çalışan açısından. Yani ikisini ayırmak lazım birbirinden. Ben de ikisi de üstümde olduğu için, yani sonuçta birden fazla gömlek giydiğim için üstüme, rolüm olduğu için ikisini de çok yakından takip edebiliyorum. Çalışanlardan başlayayım. Çalışanlar için çok güzel bir yer. Yani şöyle bir kere iş garantisi var. Yani bir işe girdiğiniz zaman çalışan olarak çok ciddi avantajlarınız var. Yani işveren noktasının, daha doğrusu işinizi doğru yapıp performansınızı ortalamanın üzerine tuttuğunuz zaman sizin hiçbir probleminiz olmaz. Ortalama üstüne çıkınca da çok fair bir şekilde, çok objektif bir şekilde yükselme şansınız var. Özellikle IT tarafında, çünkü IT tarafındaki meslek açığı Avrupa'da zaten bilinen bir şey. Avrupa'da da tabii ki çok hissediliyor. Ama bu tabii sadece IT için de geçerli. Mesela sokakta yürürken bile her yerde personel arandığını görüyorsunuz. Özellikle hizmet sektöründe inanılmaz bir açık var. Bu sağlık sektöründen bizim restoranların, otellerin olduğu daha şey sektörlere kadar, yani ne diyeyim, hospitality sektörüne kadar çok ciddi açık. Teknoloji tarafı daha da problemli. Çünkü Almanya'da maaşlar birbirine çok yakın. Yani Türkiye'deki gibi bir arada büyük bir uçurum yok. Asgari ücret 12 euro saati, yaklaşık işte 1800, 1900, 2000'lere geliyor brüt. Neti de 1300-1400 eurodur. İşsizlik maaşı 1000 euro. Yani şimdi asgari ücretle çalışmamak arasında çok küçük bir nüans var. Üst düzey yönetici en üst düzeyde işte 200 bin, 250 bin eurolara kadar çıkabiliyor. 30 senelik tecrübelerle biraz daha şirketlerin boyutu ve sektörü de önemli. Yeni girişler 50 bin 60 bin euro civarında. Ya baktığın zaman gene çok büyük bir uçurum yok. Yani 30 sene çalıştığın zaman...
Yani brüt değil mi? Brüt. Aslında.
Evet. Yani baktığınız zaman ya bir de tabii şöyle bir şey var. Burada eğitime çok yatırım yapıyorsunuz. Yani çalışacağınız 18 yaşından itibaren çalışacağınız süreyi yaklaşık olarak 7-8 sene. Üniversite eğitim burada ortalama 7-8 sene sürüyor. 4 sene tabii üniversite ama 7-8 sene sürebiliyor. Yani sonuçta zorluğundan ve bazı işte insanların da birlikte hem çalışıp hem okumasından dolayı 7 sene yatırım yapmanız gerekiyor. Bu 7 senede çalışırsanız İlerleyen dönemdeki kazanacağınız farkla bunun hesabını yapıyor insanlar. O yüzden de dediğim gibi yani çalışan tarafında kanunlar çok kuvvetli, sosyal sigorta, sağlık sektörü, işsizlik yani güvence altındasınız. O yüzden de çalışan açısından bence çok güzel bir yer. İşveren açısından ya da iş açısından da güzel. Türkiye'de en büyük problemimiz ne? İş yapanlar için ya da yöneticiler için. Biz müşteri kazanımıyla bitmiyor bizim işimiz. Sözleşmeyle bitmiyor. Hizmetle bitmiyor. Biz dönüp dolaşıp orada tahsilat problemleriyle yaşıyoruz. Nakit akış problemleriyle uğraşıyoruz. Yani Türkiye'deki yöneticilerin %90'ı yani sorsanız hepsine %90 diyecek ki ben tahsilatla uğraşıyorum. Yani
piyasada sürekli dönen çeklerin peşinde.
Piyasa dönmüyor. Burada öyle bir şey yok. Yani burada kontratınızı imzalıyorsunuz, hizmetinizi veriyorsunuz, faturanızı kesiyorsunuz. 15 gün, 30 gün içinde siz de hiç sorgulamıyorsunuz. Faturanızı bankanıza veriyorsunuz. Diyorsunuz ki benim böyle bir alacağım var. Bunun da hesabı bu. Banka oraya direkt kaydoluyor. Yani sizin faturanızı kaydediyor. Ondan sonra da tak diye işte 15. gün bakıyorsunuz hesabınızda para. Yani hiç uğraşmıyorsunuz. Ama ödemezseniz, yani banka ödüyor. Banka sonra dönüyorsa ki para yoksa parayı yatır diyor. Yani ben eksiğe düştüm diyor. Ödemezsen seni sistemden atıyor. Yani sisteme zarar vermeden seni engelliyor. Bizde nasıl parayı tutuyorlar. Yani paradan para kazanıldığı için Türkiye'de burada paradan para kazanılmıyor. İşten para kazanılıyor. Paradan para kazanıldığı için orada herkes parayı tutup bir şekilde bundan faydalanmaya çalışıyorlar. İyi niyetli, kötü niyetli ona karışmıyorum ama yani sonuçta bu artık Türkiye'nin bence kanayan yarası ticari akışı sağlamak noktasında büyük bir darbe vuruyor.
Ekonomi daha iyi diyebiliriz, o yüzden diyebiliriz ama aslında burada çok oturmuş bir etik de var yani. Daha doğrusu Almanya'da da benim gözlemlediğim her şey çok kuralına bağlı. Esnetmeye çalışan bir kişi ya da kurum olduğunda da dediğin gibi sistemin dışına itiliyor. Evet. Peki bu demin söylediğin konu ilgi çekici. Hani İngiltere'de de bu durum var. Çok fazla özellikle kaliteli iş gücü açığı bazı sektörlerde sadece teknolojide değil örnek veriyorum işte sağlık gibi sektörlerde de var. Almanya'da da var senin de söylediğin gibi. Bu bizim Türklerin nasıl işine yarar biliyorsun çünkü çok fazla Türkiye'den beyin göçü var. Haklı diyebileceğimiz takım sebeplerden de dolayı Türkiye'de çok benim de bildiğim ve dinleyicilerimin çoğu da aslında yurt dışında iş arayan kariyerini o şekilde oluşturmayı seçen kişiler. Demin dediğin iş gücü açığı Türkiye'dekileri nasıl işine yarar?
Şöyle ben bu konuda epey kafayı yoruyorum. Türkiye'den yurt dışına bir beyin göçü var. Ondan sonra ihtiyaç duyulan mesleklerde ciddi bir göç var yurt dışına. Ben de en güvenilir yere bakıyorum. Türkiye İstatistik Kurumu'na bakıyorum. Yani sonuçta orada göç istatistikleri açıklanıyor. Türkiye'ye gelenler ve Türkiye'den gidenler. Tabii bu sadece teknoloji veya diğer sektörlerle ilgili değil ama yıllar bazında baktığınız zaman 2016-2017'den itibaren ciddi bir artış gözüküyor. 2020-2021 pandemiyle beraber bir daralma var. Sonra gene aynı noktaya gelmiş. Yılda tam rakamı hatırlayamıyorum ama 300 bin, 350 bin civarında bir Türkiye'den çıkış var. Şimdi dediğim gibi burada bir kere nüfus yaşlı. Genç nüfus oranı düşmüş durumda Avrupa'da. Bu bütün Avrupa ülkelerinde geçerli. Hollanda, Almanya, İngiltere ayırmıyorum. O yüzden de ekonomi büyüyor. Yani ekonomi %2 büyüyor ama onun %2 büyümesi bizim %100 büyümemizle aynı rakamlara baktığımız zaman yüzde bazında değil parasal boyuta baktığımız zaman yani bu iş anlamında da büyümesi gerektiriyor. Yani iş de büyüyor. Burada büyük bir ekonomi olduğu için ekonominin %2 büyümesi ekstra bazı ihtiyaçlar doğuruyor. Bu ihtiyaçları da kendi kaynaklarıyla karşılayamıyorlar. O yüzden de yurt dışından kalifiye eleman noktasında bir talep oluşuyor. IT sektör, daha doğrusu bir ihtiyaç duyulan meslekler listesi var. Her ülkenin bu var. Almanya'da da buna Mint diyorlar ya da Mangel Beruf diyorlar. Yani eksik meslekler. Sağlık başta geliyor. Doktorundan hasta bakıcısına veya işte diğer sağlığın farklı mesleklerini.
Yerinde yapılması gereken meslekler
bir de. Evet, yerinde yapılması gereken meslekler. Yani out task yapamıyorsunuz veya remote yapamıyorsunuz. İkincisi yüksek teknoloji mühendislikleri veya teknisyenlikleri. Burada özellikle şu anda elektrikçi şeylerden bahsediyorum. Yani daha düşük orta seviye yetkinliklerden bahsediyorum. İşte meslek yükseokulu veya teknik lise bazında çözülebilecek şeyler. Enerji noktası veya onun dışında kanalizasyon işleri, inşaat işleri gibi farklı şeyler var. İnşaat tarafında gerçi çok problem çekmiyorlar. Polonya, Romanya, Moldova ve Bulgaristan gibi oralardan çok fazla ihtiyaç karşılayabiliyor. Ama biraz yukarı çıktığımız zaman biz çok fazla üniversite mezunu üreten bir ülkeyiz. Bu sefer mesela IT tarafı benim uzmanlık alanım. Çok ciddi bir talep oluşuyor. Herkes şu anda benim bildiğim Türkiye sektöründe bir yurt dışından teklif alıyor ve bazıları bunları değerlendiriyor. Özellikle de 35 yaş altında çok ciddi bir karşılık buluyor bu. Daha işte mid-year'dan işte senior'a geçmeyeyim. Yani senior'lar biraz daha farklı değerlendirmeleri var ama işte 25-35 yaş arasındaki daha genç, daha dinamik, daha geleceğini tam oturtmamış kariyerinin başlangıcında veya işte ortalarına doğru gelenlerin tercihi burada oluşuyor. Tabii buraya gelirken de o kadar kolay değil. Bilmiyorum, oraları da anlatabilirim. Artık uzmanı oldum ama yani istersen kısaca değineyim.
Tabii ki. O konuya gelmeden önce güzel bir noktaya değindim. Bazı vize türleri sadece evet. Almanya'dan bahsetmiyorum. Bazı vize türlerinde bir maksimum yaş sınırı bile evet. var. Tabii ki hani genç ve kalifiye kişiler istiyorlar. Bunlar bana danışanlarından çok gelen sorulardan biri. Yani örnek veriyorum işte 53 yaşındayım, 40 yaşındayım, 45 yaşındayım.
Ben 50 yaşında geldim. Hiç şansım yok. Mavi kart. 50 yaşında geldim.
50 yaşında geldim. Ama evet. Şimdi hiç şansım yok mu diyorlar. Ben de tabii ki diyorum hani. Şimdi,
Almanya özelini anlatabilirim.
Lütfen hani onu çok merak ediyorum.
İngiltere
seni. İngiltere kapılıyorlar. Ama ben de senin dediğin gibi diyorum yani hani nüfus yaşlı. Zaten hani bir iş gücü açığı var. Tabii ki yaşta bir kriter arka planda her ne kadar bu diversity inclusion'a dikkat etseler de ama bu senin yetkinlik setine, tecrübene ve motivasyonuna göre değişir. Bunun uzun bir cevabı var ama bugün konuğum sensin o yüzden bu cevabı senin vermeni detaylandırmak
istiyorum. Şöyle ben Almanya özelinde bahsedeyim. Mezuniyet diplomanız önemli. Her şey onunla başlıyor. Mezuniyet diplomanızın ana bin diye bir sayfa var. Alman hükümetinin, Eğitim Bakanlığı'nın sayfası. Esasında denklik bakıyorsunuz burada. Anabin.de'de mezun olduğunuz bölümün karşılığına bakmanız lazım. Üniversiteniz artı bölümünüz. Orada H artı yazıyor ise esasında siz bir mavi kart dediğimiz ulusal vize diyorlar bunu. Ulusal vizede esasında en çok avantajı şu anda sağlayan mavi kart vizesine başvurabiliyorsunuz. Tabii
eligible oluyorsunuz gibi bir şey.
Yani sonra ona uygun oluyorsunuz. Ama önemli, diploma önemli. Yani diploma noktasında bir denklik gerekiyor. Oradan o sayfadan üniversiteniz ve bölümünüzün denkliğine bakmanız lazım. Bu varsa o zaman Almanya'dan bir kontrat veya iş teklifi, yani resmi bir iş teklifi yazısı gerekiyor. Genelde zaten çoğu kişi ilk önce teklife gidiyor, ondan sonra arka tarafını toplamaya başlıyor ama Almanya'da veya Avrupa'da, Avrupa Birliği'nde çalışmak istiyorsanız, bu arada bu Avrupa Birliği için hepsi için geçerli. Çünkü ortak bir direktifle yönetiliyor bu yapı. Üniversite denkliğinizin olması gerekiyor. Almanya'dan mezun olunacak bir 4 senelik üniversiteye denk olup olmadığını buradan bakıyorsunuz. Hollanda'da farklı, diğer ülkelerde farklı ama ben Almanya özelinde buradan kontrol edebilirsiniz. İkincisi teklif. bir iş teklifi. Yurt dışında yerleşik bir şirketten ya sözleşme alıyorsunuz, bunun da belli bir rakamı var. Galiba 68 bin euro mu brüt neydi yani, bakmak lazım, her sene değişiyor. Minimum bu rakamda bir iş teklifi veya sözleşme almanız gerekiyor. Sonra da eskiden dil şartı vardı falan, onların hepsi kalktı. Direkt Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili ilindeki Almanya'nın temsilciliğine başvuruyorsunuz. Genelde iData diye bir şey var, aracı kuruluş var, onun üzerinden başvuruyorsunuz. Ondan sonra da oradan randevu bekliyorsun. Ama tabii başvururken işte evraklarınızı istemiyorlar. Önceden tarih başvurusu yapabilirsiniz. Yani bir noktaya geldiğinde iş görüşmeniz, hemen başvurmanızı tavsiye ederim. Çünkü 2-3 aylık bir randevu bekleme süresi var. Şu anda çok yoğun çünkü. Bir de personel azlığı da var. Hep bizim aldığımız feedbackler bunlar konsolosluklardan. Randevu süreniz geldiğinde gidiyorsunuz. Bir tavsiyem de ailenizle gelecekseniz randevunuzu ailenizle alın. Önce gelip sonra aileyi getirmek çok zor. Ben o tecrübeyi yaşadım. Yanlış bir karar verdik orada.
Taze taze yaşamış biri olarak.
Siz Mavi Kart fast track, yani hızlı bir süreç işliyor Mavi Kart başvurularında. Diğer başvurular daha yavaş işliyor. O yüzden de Mavi Kart başvurusunda ailenizi de birlikte başvurmanızı tavsiye ederim. O zaman daha rahat, daha hızlı süreç işleyebiliyor. Hızlı dedim bu arada 4-6 ay, onu da söyleyeyim yani. Mavi Kart süreci 4-6 ay sürebiliyor. Tabii o arada sizin şirketinizin hızlandırmak için oradaki çalışma ajansına bir ön onay başvurusu yapması gerekiyor. Siz bunu yapmazsanız şirketinizde bu sefer konsolosluk yapıyor. O ekstra bir süre gerekiyor. Dış temsilcilik, konsolosluk diyor ki bu arkadaş bu şirkette bu kapsamda, o işte MINT dediğimiz ya da eksik meslekler kapsamında değerlendirilebilir mi diyor. Çünkü değerlendirilemez dediği zaman Almanya kendi içinden bu kaynağı sağlayabileceği için bunu onaylamıyor. Onaylarsa da zaten ondan sonra artık sadece süreç işliyor. Konsolosluk sizin belgelerinizi kontrol edip Mavi Kartınızı veriyor. Sonra geliyorsunuz buraya, damganızı bastırıyorsunuz, gidiyorsunuz tabii, evinizi kiralamış oluyorsunuz. Burada ilgili hangi şehirdeyseniz oraya gidip kaydınızı yaptırıyorsunuz, nüfus kaydınızı yaptırıyorsunuz. Sonra da tekrar bu sefer Mavi Kart için yabancılar şubesine başvuruyorsunuz. O da 6 ila 8 ay sürüyor ama yabancılar şubesine başvuruyu verdikten sonra genelde ulusal vizeyi 1 sene için veriyorlar. O yüzden de yabancılar şubesi süreci sadece bir bürokratik süreç. Herhangi bir yurt dışına çıkış durumunda da bir fiksiyon yazısı veriyorlar. Yani sizin işleminizin devam ettiğine dair. Onunla beraber girip çıkıyorsunuz. Yeni yasa 2-3 gün önce Almanya parlamentosundan geçti. Mavi kart sahipleri 21 ay sonra sınırsız oturum. Tabii ki Almanca dil bilgisi burada önemli. Yani Almanca'yı bilmeniz biraz da sisteme ve topluma entegrasyonunuz önemli ki bu mesleklerde gelenlerin entegrasyon noktasında çok büyük problem yaşanmıyor. Daha da önemlisi 36. ayda Alman vatandaşlığı imkanı sağlıyor. Eskiden 5 ila 8 yıl olan süreç şu anda 3 yıla düşmüş durumda. Ama orada kesinlikle bir Almanca bilgisi istiyor. Yani bunun seviyesi B1 olabilir. Kendi yaşamınızı idame ettirecek bir Almanca bilgisi sahip olduğunuzda turumunuzla beraber 3 yıl sonra vatandaşlık hakkı da çift pasaport olmak üzere, artık Almanya'da tekrar çift pasaport yasallaştı. Meşakkatli ve uzun bir süreç ama bu yolda ilerlemek isteyenler için zaten hükümetin de çok güzel bir flow chart'ı var. Direkt mavi kart, blue kart, blaue kart ya da blue kart diye girerseniz o bütün her şeyi çok güzel açıklamışlar. Güzel bir flow chart'la açıklamışlar. Çok desteğe de ihtiyacınız yok. Kendiniz de yapabilirsiniz. Ancak böyle çok karmaşık durumlar ortaya çıkarsa veya haksız vize redleri olursa tabii o zaman hukuki bir danışmanlık, yardım almak gerekebilir. Ama normal süreç hızlı bir şekilde tek başınıza yürütebileceğiniz bir süreç.
Aslında dediğin gibi detaylı ve zorlu bir süreç ama çoğu kişi de gözlemlediğim psikoloji, aman o teklifi alalım da gerisi bir şekilde hallolur. Teklif en kolay iş mi diyorsun?
Ya, tamam, oraya gelmek kolay değil ama yani teklifi aldığın zaman iş bitmiyor, iş yeni başlıyor.
Doğru, prosedür başlıyor ama çoğu danışanımın ya da benim bana gelen e-mailimi dolduran, e-mail atan kişilerin çoğunun derdi şu İbrahim, belki bir işveren gözüyle bir fikir verebilirsin Avrupa'da. Başvuruyoruz cevap yok. Görüşme aşamasına geliyoruz, İlerleyemiyoruz. 100 başvuru yapıyoruz. 10 kişi dönüyor ama onun 8'i olumsuz. Şimdi tabii ki burada başvurduğun ilanın, senin mesleğinin, tecrübenin, yetkinliklerinin önemi var ama bu kişiler, yani Türkiye'den başvuran kişiler sence ne yaparsa Avrupa'daki işverenin gözünde daha görünür olur?
Genel bazı şeyler var. Yani bir işveren nasıl esasında iş arıyor ya da nasıl bir çalışan arıyor, ilk önce bir stratejik plan yapıyor. Yani yıl bazında bir planlama yapıyor. Bunun bir ayağı da İK. İşte insan kaynağı ihtiyacımızı çıkartıyoruz. Yani burada sadece aldığımız değil, çıkaracağımız da var. Yani sonuçta bir üst düzey yönetici olarak biz strateji toplantılarımızda 2024 yılı için 2023'te hangi birimlerde ne kadar personel ihtiyacımız var, ne kadar personel fazlamız var, bunu çıkartıyoruz. Ondan sonra personel ihtiyacımız olan yerlere yönelik bir profil belirliyoruz. Profili belirledikten sonra da işin uzmanlarıyla farklı kanallardan ilan çıkıyor. Ve ilan çıktığımız noktada da başvurular başlıyor. Yani şöyle söyleyeyim, bazı arayışlarım var şu anda. İlan çıktığım zaman yaklaşık 500 ile 600 başvuru alıyorum. Yani Türkiye'den ve Almanya'dan. Ciddi bir rekabet var. Sonra bunu ne yapıyorsunuz? Bir shortlist yapıyorsunuz. Başvuranların CV'si önemli. Çünkü benim tek bakabileceğim yer CV. Başvuranı tanımam. Önemli. Yani ben CV'sinden bir kere onunla ilgili iyi bir izlenim elde etmem lazım. Bu izlenim nereye getiriyor? Shortlist'e getiriyor. Yani kısa listeye getiriyor. Kısa listeye geldikten sonra, ya ben genelde kısa listemi çok uzun tutmam. Ya bazıları işte 30 tane de yapabilir. Ben 10 tane falan yap. İlk 10'u belirlerim. Onunla da görüşmeye başlıyorsunuz. Görüşmeye başlayınca tabii ki bir pozisyonun gerekliliğindeki mesleki bilgisini sorguluyorsun. Yani baktığınız zaman 500'de 10'a girmeniz lazım. Ne ediyor? %2 mi ediyor? 100 kişiden 2 kişiyi alıyorsunuz shortlist'e. Yani orada elenmemeniz lazım. Elenmemenizi sağlayacak tek şey iyi bir CV. Şirkete yazacağınız bir ön yazı. Bence ön yazı, ben ön yazı olmayan CV'leri değerlendirmiyorum. Ya çünkü yani o ön yazı da bana göstermesi lazım. Bir, bana ne katkı verecek? Beni incelemiş mi? Yani sonuçta şirketimin ihtiyacını incelemiş mi? Ve kendisi bana ne katacak? Yani ben ön yazıyı okuyorum, sonra CV'yi okuyorum. Ön yazı yoksa zaten bak. Çünkü ön yazı bana hitaben yazılıyor. CV genel bir CV. Yani bana...
Ben bunu her zaman ne diyorum biliyor musun İbrahim? İş sizin CV'nizi ya da sizin başvurunuzu değerlendirecek işverenin, karar vericinin işini kolaylaştırın. Bu kadar basit. Cover letter o açıdan da çok önemli. Ben buyum, CV'mde anlatıyorum ama ben senin ihtiyaçlarını şu sebeplerden karşılayabilirim mesajını spesifik olarak cover letter'da vermen gerekir. O işveren onu okusun okumasın ki önemli bir işveren örneği dinliyoruz şu anda. Sonra sen cover letter olmayan CV'leri değerlendirmediğini
sonra görüşme. Mesela. Yani görüşmede tabii ki biz esasında gerçekten bu yazılanlar doğru mu ona bakıyoruz. İki şeye bakıyoruz. Bir teknik bilgi. Yani benim o pozisyon için gereken teknik bilgi. İkincisi de daha soft skill'lar. Davranışlarla ilgili. Yani bir şekilde işte takım çalışması, ast üst ilişkisi. Mesela satıcı noktasında karşımdaki adamın dinamik olması lazım. Yani ilk önce kendini bana satması lazım. Kendini bana satamayan dışarıda ürün nasıl satacak? Ama mesela teknik elemanda onu biliyoruz ki zaten adam yani biraz daha böyle yazılımcı veya kodlama tarafında daha back end'de çalışanlar daha sosyallik noktasında biraz daha zor. Ama ben sosyal bir back end'çi gördüğüm zaman hiç dayanamam abi. Yani kendi yaptığı o küçük bir yazılım dünyasını bana satabilen kişi benim için en güzel şeydir. Çünkü ben ondan sonra uzun yıllar faydalanabiliyorum. Çünkü yazılımcı ne kadar yazılımcı? İşte 10 sene yazılır, 20 sene, 30 sene yazılımcı olan var. Kaliteli, güzel yazılım arkada çıkartıyor. Ben onlara hiçbir şey demiyorum ama bir noktadan sonra takım lideri olması lazım. Bir noktadan sonra birim yöneticisi olması lazım. 60 yaşında hala yazılımcı olduğu zaman bu sefer zaten yavaş yavaş o da yoruluyor ve aynı şeyi yapmaktan herkes biraz sıkılabiliyor.
Paydaş yönetebiliyor, süreç yönetebiliyor olması tabii lazım bir saatten sonra.
Tabii. Farklı. Yani danışmanlık noktasında bana hizmet vermesi lazım. Yani müşteri tarafında bana gerçekten katkı yaratması lazım o tecrübesiyle. Yani sonuçta görüşmeden de işte 2-3 kişi çıkıyor. Yani 10 kişiden de 2-3 kişi belirliyorsunuz. Birinciye teklif veriyorsunuz. Ondan sonra kabul ederse el sıkışıyorsunuz. Olmazsa ikinciye teklif veriyorsunuz. Üçüncüye, dördüncüye sonra bir noktada zaten artık o pozisyon kapanıyor. Ya baktığınız zaman yani minimum bir şeyde. Büyük şirketler de bu başvurular 10 bini buluyor. 10 binleri buluyor. 10 bin başvuru olan iş ilanları var.
Keyword optimization çok ön plana çıkıyor tabii.
Çok kolay bir süreç değil. Tabii yani startuplarda biraz daha fazla şansınız var. Büyük şirketlerde biraz daha düşük şansınız var. Orada çünkü aracılar giriyor. Yani direkt şirketle görüşmüyorsunuz. Aracı kurumlar var. K kurumları var. Yani büyük firmalar var. Onlar sizi bir eliyorlar. Onların da bazen arada kaçırdıkları oluyor, olmuyor değil. O yüzden de yani biraz şans, biraz kendinizi iyi aktarma ve en önemlisi de yazılı materyalinizin, ilk sizi aktaracak, anlatacak yazılı materyalinizin mükemmel olması lazım. Orada da belki profesyonel destek gerekebilir. Ben yapmıştım zamanında ve faydalı olmuştu.
İbrahim bir de şimdi teknoloji sektöründe çalışmaya oldukça büyük bir rağbet görüyoruz. Bir de benim gibi sözelci, Cem Yılmaz'ın deyimiyle sözelci insanlar var. Non-engineer'lar var. Bunlar diyor ki acaba biz teknoloji sektöründe kendimize yer edinemez miyiz? Yani artık ben teknoloji sektöründe fırsat görüyorum. Kariyerimi orada devam ettirmek istiyorum. Benim hiç mi şansım yok diyor. Sence engineer olmayanın, yazılımcı olmayanın, atıyorum UI UX designer olmayanın ya da bir data scientist olmayanın teknoloji sektöründe yeri var mı?
Şöyle backend ve frontend dedim ya, yani esasında biraz teknolojik terminoloji kullandım orada. Backend benim için arkadaki teknisyen ve mühendis kadro. Yani esasında uygulamayı geliştiren veya sistemleri ayakta tutan ve işin mutfağı. Ön taraf işin kalbi. Bir kere satış var. Yani satışı ben ikiye ayırıyorum. Bir tanesi teknoloji tarafında, bir tanesi account. Yani müşterilerle birebir olanlar, yani ilişkide olanlar. İkincisi pre-sales. Bu satış noktasında teknik desteği verenler. Sonra arada bir tane yeni kavram var. Customer Success Management. Pre-sales'le, account'la backend'deki operasyonu birbirine kaynaştırıyor ve esasında müşterinin uzun vadeli içeride tutulmasını sağlayacak bir nokta ki burada büyük potansiyel var. Yani Customer Success Management bir proje yönetimi, bir proje yönetim pozisyonu ve çok görmeye başladım özellikle son bir senedir ki ben de şu anda iki tane Customer Success Manager'la farklı projelerde müşteri olarak çalışıyorum ve çok başarılı. Tabii ki İK var. Partner Management var. Yani özellikle teknoloji tarafında Partner Acquisition ve Partner Management tarafı var. PR var. Yani sonuçta şirketin online lead tarafında veya işte bir şekilde web sayfası içerikleri noktasında, sosyal medya tarafında öne çıkmasını sağlayacak bir ekip var. Bir de finans ekibi var. Satış parayı getiriyor. Finans bunu utilize ediyor. Arka taraf harcıyor. Ve arka taraftan şu anda professional service noktasında esasında biraz para kazanmaya çalışıyor. Yani onlar sadece cost center değil, biraz da profit center olsun diye işte danışmanlıklar falan veriyoruz. Nedir bu da? İşte cloud architect. Sonuçta işte müşterilerimizde bir bulut altyapısını onlarla planlıyoruz. Onlara danışmanlık hizmeti veriyoruz. Yani pozisyonlar bunlar. Yani baktığınız zaman yüzdelerine bahsedersem %40'a 60'tır. Yani frontend %40'tır bizde, backend %60'tır. Bu bazı şirketlerde 25-75'tir. Hizmetin şekline göre yazılım üretenlerde bu arka taraf daha kuvvetlidir. Hizmet üretenlerde arka taraf biraz daha orantılıdır. Çünkü hizmet satış ve partner acquisition ve management olduğu için ön taraf daha da yoğunlaşır. Çünkü müşteri sayısı arttıkça ön taraf artar, arka taraf o kadar artmaz. Yani arka tarafın belli bir limiti vardır. Yani çünkü sisteminiz 10 katı da olsa 0 ile 10 arasında çok değişmiyor arka taraftaki yapı. 100 olduğu zaman ekstra adam geliyor ya da kaynak artıyor. Yetkinliklerine bakmaları lazım. Buralardan nereye pozisyonlayabilirler? Bence en önemlisi, belki dinleyenler de vardır, İşte üniversiteye yeni başlamış veya başlayacak kişiler için teknoloji istiyorsan baştan teknolojiyi seçeceksin. Sonra da üzerine bir Management Science Master yapacaksın. Almanya ve Amerika'da artık Bachelor ve Master ayırdı. Yani eskiden diplom, ön diploma ve diploma var Türkiye'deki gibi. Şu anda artık 3+2. Yani 3 sene artık bir meslek öğreniyorsun, 2 senede üstüne bir ek kavuyorsun. Orada da yani management skill'lerinin ve de belli alanlarda ekstra kendini geliştirenlerin avantajı oldu. Yani sadece teknoloji domaininde olmak değil, teknoloji domaininin business domainiyle birleştiren pozisyonlar önemli. Önümüzdeki zamanda da bir transformasyon bekliyoruz. Yani rutin bazı mesleklerin daha teknolojik tarafa kayması noktasında AI ile beraber işte AI kapsamlı değişimlerle kaymasını bekliyoruz. Yani daha klasik mesleklerin daha teknolojik ve gelecek potansiyeli olan mesleklerle evrilmesini bekliyoruz. Zaten evriliyor. Geçmiş şey 30 sene öncesine baktınız da görüyorsunuz zaten onu.
Kesinlikle. Yani eskiden bir bilgisayarın yaptığını 40 muhasebeci yapıyordu 70'lerde.
Robot yapıyor.
Evet, şimdi RPA bir yapıyor. Robot.
Yani.
Çok çok doğru bir noktaya getirdin konuyu aslında. Doğru derken sormak istediğin konuya bir yetkinlik seti bu kişilerin, yani bahsettiğinden engineer, bir sürü fonksiyondan bahsettim. Finans, satış, marketing, PR, partner management, key account management, HR. Bunların başarılı olmak için bir ortak yetkinlik setine ihtiyaçları var. Tabii ki şirketin çalışma kültürüne, kurum kültürüne göre değişir ama mesela bunlardan bir tanesi önemli. Sertifika bazında en azından şey dedim, management, yönetim becerilerini geliştirmeleri.
Takım çalışması, agile çalışma, çevik çalışma yöntemleri, ondan sonra insan ilişkileri, iletişim, bunların hepsi sonuçta fark yaratan şeyler. Yani bir noktadan
kesinlikle sonra herkes aynı. Şey bir spesifik sorabilir mi İbrahim sana? İki tane Customer Success Manager ile çalıştığını söyledin müşteri olarak ve çok memnunsun. Neden memnunsun onlardan? Neler
şöyle, en büyük problem şudur. Technical business teknoloji alignment dediğimiz en büyük problem, bizim teknoloji alanında en büyük problem budur. Yani iş ihtiyaçlarıyla çözüm, teknolojik çözüm arasında bir boşluk oluşur. Customer Success Manager'lar bu iki boşluğu doldurmaya çalışıyor. Bu iki ekibi customer tarafında doğru yönlendiriyor. Doğru yönlendirmeye çalışıyor. Ve benim iki customer manager'ım da Hindistanlı. Ve hepsi Outtask. Esasında işle alakası olmayan, tamamen rutin iş yapan bir ekip. Çok standart bir prosedür işliyorlar. Ama benim hem uyarlama, yani uygulama tarafında teknik gerçekleştirme, hem de account tarafında sorunlarımı çözmekle yükümlü bir, esasında customer, müşteriyi dinleyen ve onları içeride iki tarafla çözen, çözmeye çalışan kişi. Şimdi bu esas yeni çıkmış bir şey. Yeni çıkmış bir şey. Operasyonla satışı arada o müşteri köprüsünü kurmak için, çünkü herkesin problemiydi. Ve biz bunu nerede öğrendik? Avrupa'da öğrendik. Şimdi Türkiye'ye uyguluyoruz. Diyoruz ya, Türkiye'den öğrendiklerimizi buraya uyguluyoruz, buradan öğrendiklerimizi oraya uyguluyoruz. Yani dışarı çıkmak, dış dünyayı görmek esasında bizi de büyütüyor, bizi de geliştiriyor. Buna para vererek alamazsınız bu tarz tecrübeleri. Yani sonuçta görerek alabilirsiniz ancak, para vererek olmuyor bu işler.
O zaman böyle para vererek alamayacağımız bir bilgiyi senden alarak yavaş yavaş podcastimizin sonuna gelelim. Aslında başta soracağımı sonda sormak istiyorum. Senin çok ilginç bir kariyer hikayen var. Ne açıdan ilginç? Hani senin hem akademisyen hem de kurumsal tarafın var. Çok yönlü olarak başarıyla hem yani lineer hem de böyle exponential diyebileceğimiz bir kariyer gelişimin var. Burada şey sorusu da bana çok geliyor. Ben de sana soru sormak isterim. Yani ben işte akademisyenlik çizgisinde mi kalmalıyım, kurumsala mı geçmeliyim, ikisi bir arada mı olmalı? Sen o dengeyi nasıl korudun, nasıl gelişti senin kariyer çizgin akademiyle kurumsal taraf arasında? Tavsiyelerin ne olur henüz daha kariyerinin başında olan kişilere? Bunu dinlemek isterim hocam.
İlk kez sana söyleyeceğim, yani düşündüğüm, niye ya ben de bunu düşündüm, nasıl ben bu noktaya geldim diye böyle bir geriye sarıp ondan sonra bütün hepsini tekrar geçersin ya hayatının şeylerinde. İlk kez bunu seninle paylaşıyorum, daha önce hiç paylaşmadım. Ben lisede ve liseden sonra üniversitede basketbol oynadım. Basketbolda da pozisyonum oyun kurucuydu. Oyun kurucunun özelliği nedir? Her şeye hakim olması gerekir. Herkesin hareketini önceden bilmesi ve o harekete göre de oyunları kurması gerekir. Esasında işin beynidir. Sonra ben niye akademik kariyerimde, daha doğrusu üniversite kariyerimde bu kadar geniş bir alanda hareket ettiğimi anladım. Oradan bağladım işi. Birincisi, ben işletme enformatiği. Daha doğrusu ilk önce Avusturya'da 2 sene işletme okudum. Pazarlama ağırlıklı. Sonra 94 kriziyle mecburi bir geri dönüşüm oldu. Almanca eğitim veren Marmara Üniversitesi Almanca İşletme Enformatiğine girdim. Orada da işte ikişer kişi alıyorlardı. İşletmeye bir üst sınıfları aldılar. İşletme enformatiğine bizi kaydırdılar. Biz işletme enformatiğine öyle girdik, şans eseri. Yoksa ben işletme devam etmek istiyordum. O dönemde işletme çok önemliydi. Çünkü 90 2 senesinden çok bahsediyoruz. Popüler. Yani işletmeci olmak.
Şimdinin endüstri mühendisliği gibiydi değil mi işte?
Ondan sonra yani mühendislikten daha çok karşılığı vardı. Bankacılık vardı, danışmanlık vardı, şirketlerde çok farklı her pozisyonda yer alabiliyordun. Yani çok geniş bir talebi vardı. Ben işletme enformatiğine girdim. Üniversiteyi bitirdim 97'de. Sonra yüksek lisansım muhasebe finansman yaptım. Pazarlamayla başladım. İşletme enformatiği muhasebe finansman. Doktoramı yönetim organizasyon yaptım. Sonra döndüm doçentliğimi gene Management Information System'da üst düzey yöneticilere yönelik karar verme ve de dashboardlar üzerine bir çalışmayla o tarafa odaklandım. Yani AI'ın başlangıcına gittik. Yani bir karar verme metodolojileri, kavramları, algoritmaları üzerine çalıştım. Sonra üniversitede işte asistanlığım, öğretim görevliyim, sonra öğretim üyeliğim, doçentliğimi verdim. 5 sene çalıştım. Arada tabii ki farklı girişimler de yaptım. Yani işte bir uluslararası İngiltere'de çok öne çıkan bir, çok güzel bir kozmetik firmasının Türkiye'de yönetici ortaklığını yaptım, yatırım yaptım. Yatırımcılardan biriydim ama iş gücümle ve planlama yetkinliğimle katıldım. Onu 8-10 sene opere ettik. Ondan sonra işte danışmanlıklar yaptım. Dudul Organize Sanayi Bölgesi olsun veya dışarıda başka eğitimler verdim. Özel üniversitelerde veya kurumlara eğitimler verdim. Proje yönetimi eğitimleri verdim. Sonuçta akademik kariyerimin yanında hep mutlaka başka bir şey yapmak zorunda kaldım. Bunu yaptıranlar utansın diyeyim de. Yani sonuçta bir şekilde hayatınızı idame ettirmek için akademik kariyerinizin yanında bir şeyler de yapmanız gerekiyor. Maalesef spin-off.
Ama ne kadar da besledi seni muhtemelen evet, değil mi? Evet. Biraz
bir noktada artık... Yani bu arada geçmek istedim arada kariyerimde. Yani doktoramdan sonra geçmek istedim, yüksek lisansımdan sonra geçmek istedim ama o zaman maaş farkları çok değildi ve doktoradan sonra overqualifiedsin dediler. Seni alırsak bu sefer 5 senedir çalışan arkadaşlarla problem yaşarız dediler. En sonunda 2017'de ikinci kızım doğduktan sonra artık duygusallık ön plana çıktı. İdealistlik biraz daha kenara gitti. Almanya'dan profesörlük teklifi aldım 2017'de. Hamburg'dan profesörlük teklifi aldım. Gittim, görüştüm, kabul edildim. Berufung diyorlar. Profesör unvanıyla Almanya'ya gelecekken bu sefer Alman bir şirket Türkiye'de operasyon yapıyordu. Teknoloji tarafında banka güvenlik teknolojileri, mobil ve internet bankacılığında. Onlardan bir teklif geldi. Tabii duygusal olarak daha iyi bir paketti. Kabul ettik. Bir de küçük kızlar gelmek istemedik. Yani Türkiye'de biraz daha otursun istedik. Yani o yaşta buraya gelince çok zorlanacaktık. Bakıma çünkü ihtiyaç var. 2 kızımız var. Biraz daha zordu. 2 sene orada çalıştıktan sonra oradan ayrıldım. Sonra hep profesyonel devam ettim. Hiç üniversiteye dönmedim. İşte 6 ay bilgi adamla çalıştım. Onların yurt dışı operasyonlarının açılışlarını yaptım. Sonra da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden teklif geldi. Ekrem Başkan'dan teklif geldi. Dedi işte böyle böyle bir yeni oluşumumuz var. Seni aramızda görmek istiyoruz. A takımı olarak biz İBB'de göreve başladık. Orada da bir enerji teknoloji şirketinin genel müdürlüğünü üstlendim. Bunların hepsi üst düzey yönetim bu arada. En son 2022 Ekim ayında İBB'den ayrıldım. Çünkü yani... Artık biraz daha böyle yani 3,5 sene hizmetimizi verdik, elimizden gelen desteği verdik, sözümüzü yerine getirdik, misyonumuzu orada tamamladık. Benim hep 3 sene şeyim vardır, bir sonraki adıma baktım. Bir sonraki adım da benim için bir kendi başıma bir şey deneyimlemekti. Münih'te bir şirket kurdum. SAP danışmanlık şirketi, 3 ortak liseden diğer arkadaşlarımla, bunlar biri Münih'te biri Zürih'te oturan, yurt dışında yaşayan arkadaşlarımla. Orada remote ve hibrit SAP danışmanlık hizmeti sağladık. Ben de danışmanlık yaptım. Proje danışmanlığı yaptım. Bir büyük Almanya'daki sigorta şirketine WW Group, Wüstenrot-Württemberg, işte Stuttgart'ta. Bultistan'la tanıştık. Bultistan böyle bir teklif yapınca, tabii yani biz bu teklifi ilk aldığımızda işte 2023 başıydı. Sonra işte seçim dönemi, işte onların bir due diligence süreci, Haziran'da burada başladık. Eylül'de de Almanya'ya taşındım. 4 aydır da buradayım. Almanya'da yaşamak güzel. Şahıs olarak yani kişi olarak çok güzel. Yani sonuçta huzurlusunuz, Zamanınız belli, çalış yani work-life balance dediğimiz şu anda çok esasında güncel bir konu yöneticiler tarafında. Çok iyi koordine edebiliyorsunuz. Herkes birbirinin özel hayatına saygılı. İş hayatı noktasında herkesin sınırları belirli. Trafik problemin yok. Yani belliyiz yani çok rahat böyle gününü stres, o stresi yaşamadan başlayıp bitirebiliyorsun.
Biraz daha apolitik olabilmek mümkün Avrupa'da.
Politika yok. Ben politikayı sadece Türkiye'ye geldiğimde konuşuyorum. Burada konuşmuyorum. Yani en güzel şey de Türklerin Türkiye dışındaki dayanışması çok iyi. Yani nereye gitsen zaten Almanya malum. Nereye gitsen mutlaka bir destek alıyorsun. Senin İstanbul'dan yeni geldiğini duydukları zaman sana her türlü desteği veriyorlar. Yani müthiş insanlıklarla karşılaşıyorsun. Yani müthiş ayrımcılık yaratıyorlar sana. Bu da çok güzel bir şey. Yani o zaman da gurur duyuyorsun Türkiye'li ve Türk olmakla. Ama dediğim gibi zor tarafları da var. Bambaşka bir kültür. Kurallar çok üst seviyede. Yani kuralsızlık diye bir şey yok. Kuralsız olduğun yakalanırsa güzel bir şekilde karşılığını alıyorsun. Negatif anlamda söylüyorum. Yani ben memnun muyum? Memnunum. Buraya geldiğim için. 50 yaşında geldim. Önemli bak onu unuttum. Normalde kriterlerden biri 35 yaş. 3 tane 4 tane kriter var. Almanca bilgisi, Almanca eğitim bilgisi. Yani Almanca ya da yurt dışı yani yabancı dilde eğitim almış olma bilgisi. Diploma bir de yaş. Ama yaş dediğim gibi 4. kriter. Daha o esnek. Ben 50 yaşında gelebiliyorsam yani sonuçta. Ama benim tabii Almancam vardı. Avantajım oydu çok iyi. Ana dilim kadar gibi Almancam vardı. Ama ne olursa olsun yani o yaş bir bariyer değil bence. Üniversitede çalıştığım için hiç pişman değilim. Bana çok büyük katkısı oldu. Ama şunu gördüm. Eğer üniversitedeyken, akademisyenken özel sektörle ilişkimi sağlamasaydım şu anda burada olmazdım. Türkiye'de maalesef akademisyenlik sadece ders anlatım, öğretmenlik gibi gözüküyor. Burada öyle değil. Yani yurt dışında eğitim almak isteyenlere de bence tavsiyem. Bence alın. Üniversiteyi Türkiye'de okuyun. Yüksek lisansınızı burada yapın. Daha rahat edersiniz. Yani direkt üniversiteye gelmek biraz daha zorlayabilir o yaşlarda. Ben yaşadığım için o tecrübeyi de paylaşıyorum. Staj yapın. Ben yapmamıştım. Hataydı. Staj yapın. Yani sonuçta şirket ortamına erken girin. Bir arkadaşım var. Şu anda çok önemli bir taşımacılık şirketinin başında. Koç Üniversitesi mezunu. Buluştuğumuzda takım elbiseyle gelmişti. Sormuştu abi ne alaka? Ve birinci sınıftayız. Ben üniversiteye başladım, benim iş hayatım başladı demişti. Üniversitenin ikinci, üçüncü senesinde şirket kurdu ve çok başarılı oldu. Artık liseden sonra o transformasyon süreci çok kısa ve rekabet çok. Bizim zamanımızda o kadar da rekabet yoktu. Her sene rekabet artıyor. O yüzden de kendinizi farklılaştırmanız lazım ve hayatınızın bir sonraki aşamasına hazır olması lazım. Şu kararı vermeniz lazım. Çalışacak mısınız profesyonel olarak? Girişimci mi olacaksınız? Girişimcilerin başarı oranı daha düşüktür. Çalışanların başarı oranı daha güvenilir bir ortamda daha yüksektir. Ama geriye dönüp şunu da ben kendimi sorguluyorum. 35 yaşıma kadar elime geçen bazı girişimcilik fırsatlarını daha iyi değerlendirebilirim. Orada risk alabilirdim. Ama 35'inden sonra risk alamıyorsunuz. Çünkü bir aileniz var. Bir edinilmiş kariyeriniz var. Yani
hele hele Türkiye gibi bir ortamda hele risk almak
Türkiye gibi bir ortamda. Yani sonuçta geriye gitme riskini alamıyorsunuz. Yani mevcut durumunuzdan, yaşam kalitenizden geriye gitme riskini alamıyorsunuz. Yani hesaplanabilir risk diyoruz ya venture capital. Oraya giremiyorsunuz ama 20'li yaşlarda çok normal. Yani bir kere düşme, iki kere, üç kere, dört kere düşme şansınız var. Ama 35'ten sonra düşme şansınız
azalıyor. Hatta ne kadar düşersen ilerideki evet. Tecrübene o kadar aynen. Etkisi var. Yani ne kadar başarısız.
Aynen. Yani benim tavsiyem yani akademisyenlik noktasında başlangıç yapabilirsiniz. Geçiş döneminizi iyi ayarlamanız lazım. Yani çünkü belli bir zamandan sonra geçmek de kolay değil. Yani ben şanslı birisiydim geçebilmek açısından. Dediğim gibi benim biraz hem çevrem hem tecrübem hem de özel sektör etiketlerimle bu gerçekleşti. Biraz da üniversite kimliğimle geçebildim. O yüzden de o geçişi doğru zamanlamak gerekiyor. Doktoradan sonra zor. Doktoradan sonra biraz zor. Yani onu mutlaka iyi zamanlamayı yapmak lazım. Ama şunu da düşünüyorum. 97 senesine dönseydim akademisyen olur muydum? O gün şartlar beni oraya götürdü. Bugün olmazdım. Başka bir yola giderdim. Yani başka bir yola gidip daha hızlı ve daha başarılı bir kariyer elde edebileceğimi ben düşünüyorum. Yani buradan da daha başarılı bir kariyer elde edebileceğimi düşünüyorum.
Artık diyorum nasıl daha başarılı olabilir derken.
Yok, başka, yani o başka önemli bir kariyer yolu. Yani şu anda ben buraya dediğim gibi akademisyen kimliğim ve de özel sektör tecrübemle üst yönetime geldim. Orada özel sektörle beraber üst yönetime gelebilirdim. O kariyeri deneyimlemek isterdim. Dediğim gibi bunu yapmışken hep böyle hep başka şeyi de yapsaydım diye düşünürsün ya bazen. Böyle düşünüyorum.
Ya aslında hep konuyu açıyor ama bunu sormadan edemeyeceğim. Şey dedin ya hani benim bir çevre şansım da vardı. Ben ona şöyle katılmıyorum. O şansı da kendin yarattın. O çevreyi de kendin oluşturdun. Evet. Sonuçta. Biraz önce dedin ya burada Türkler birbirine çok yardımsever. İnsanların Türkiye'den özellikle Avrupa'daki işlerine başvurularında sadece konvansiyonel seçimleri daha da konvansiyonel yöntemleri seçtiklerini görüyorum. O da nedir? Başvuruyu yap, bekle. Evet. Şimdi mesela bir işveren olarak Türkiye'den böyle parlak, senin işine yarayabilecek, senin şirket oluşumunda önemli bir katkı sağlayacak biri seninle ayrıca LinkedIn'den iletişime geçse nasıl hissediyorsun? Ben cevabını almadan önce şunu söyleyeceğim. Hep danışanlarıma diyorum ki ben, yani siz lütfen network'ünüzü yapın, insanlarla iletişime geçin. 10 kişi cevap vermez, 2 kişi cevap verir. Buna da takılmayın, kişisel almayın. O kişinin ne kadar yoğun olduğunu bilemezsiniz, niye cevap vermiyor diye. Kendinizi üzmeyin, sizin dışınızda birçok sebep var. Ama bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sadece iş başvurusu yapıp çekilmekten öte bir network kurabilmek. Mesela mutlaka tahmin ediyorum ki senin de LinkedIn'le in-mailine geliyordur yavaş yavaş artık bu Almanya'dasınız işte şöyle olabilir mi böyle olabilir mi? Hangi kişiler sana nasıl approach ederse daha çok yanıt verme eğiliminde oluyorsun?
Şöyle yani elimden geldiğince yanıtlıyorum. Yanıtlamadığım tek şey Hindistan'dan gelen işte PMP için ekstra işte 60 şeye ihtiyacınız var mı? PDU ihtiyacınız var mı? Yani bu tarz şeyleri yani teşekkür ederim diyorum kapatıyorum ama diğerlerine elimden geldiğince yanıt veriyorum. Yani ulaşanlar da var. Kapsamlı da yanıt vermeye çalışıyorum. Bazen iş yoğunluğumdan dolayı uzayabiliyor süreç. Yani şimdi bu hafta yani dün bir arkadaşım aradı. Abi niye bana dönmüyorsun dedi. Küstün mü bana dedi. Abi dedim yani görmedim dedim. Çünkü yoğun bir hafta. Bir de tam yılbaşı sonrası burasının yoğun olduğu bir hafta. Yani haftalar diyelim. Bir de benim kendi şeylerim de var. Burada settlement'la ilgili oturum ve yerleşmeyle ilgili yeni ev falan sorunlarım da var. Ama yani genelde bana ulaşıyorlar. Bana şu anda daha çok şey için ulaşıyorlar. İşte Almanya'ya gelecek için neyi tavsiye edersiniz işte ya da işte geliyorum şöyle problemler yaşıyorum şeklinde. Mümkün o kadar cevap veriyorum. İş noktasında şu anda açıkçası daha baby sting tarafında olduğumuz için bir pozisyonumuz yok ama başvuranlar var, konuşanlar var, konuşanlar var. Onları aklımda tutmaya çalışıyorum bize uygun profiller olursa. Bir de çevre noktası yani kendi çevrenizi evet kendiniz yaratıyorsunuz. Özellikle yani ilerleyen noktalarda kendinizi göstermeniz lazım. Eventler olabilir, LinkedIn biraz daha zor ama eventlerde bireysel uluslararası ilişkiler kurmanız lazım. Daha sonra bir noktada aklına geliyor. Ya diyor işte şurada Bülent vardı diyor bir eventte işte olabilir bu pozisyon için diyor. Bana geçen gün gene bir eventte konuşurken başka bir şirketten yani genel müdür yardımcılığı ile ilgili beni aradılar. Ya dedim ben yani buradayım yani işim var şu anda. Teşekkür ederim dedim ilginiz için.
Geç kaldım.
Hayır yani, ama çok gurur verici bir şey. Yani, yani çok büyük bir firma, Almanya'nın çok büyük bir firmasından gelen bir şey. Bir eventte konuşmuştuk, şey yapmıştık. Sadece bir, yani 20 dakika konuştuk. Ben bir de böyle şeyimdir, iş tarafında sosyalimdir. Yani özel hayatımda çok sosyal olduğum söylenemez ama ya aileme daha çok zaman ayırmaya çalışıyorum. Yani böyle ama yani iş tarafında çok networking tarafında iyiyimdir. O yüzden de orada böyle bir imaj yaratmışız. Şu anda bir outtask yapıyorlarmış. O pozisyonu içeriden doldurmak için böyle bir şey oldu. Biraz şansınızı bile kendiniz yaratıyorsunuz bence. Ama yani o ilişkileri yani her yerden her şey yani bugün yaptığınız bir network yatırımı ileride size pozitif olarak.
Yani biz cevap alamasalar bile yorulmasınlar. Network daha doğrusu iletişim kurma çabasından yorulmamalarını önerebilir
yani
miyiz?
LinkedIn'de bazen çok fazla mesaj gelebiliyor. Yani mesajı da çok böyle doğru kurgulamak lazım. Jenerik olmaması lazım. Yani jenerik mesajlara ben de çok cevap vermiyorum açıkçası.
Yani evet İbrahim, şöyle bir şey var. Mesela ben ne cevap vereceğimi de şaşırıyorum o tür mesajlara. Bana sadece şöyle gelen cümleler var. İngiltere'de çalışmak istiyorum, ne tavsiye edersiniz? Yani ne tavsiye edeyim? Ne tarafından anlatayım? Biraz soruların da spesifik olması lazım. Biraz karşı tarafın da kendini anlatıyor olması lazım. Hani benim bir karşılık beklediğimden değil, ben herkese sen ne sunabilirsin'e yaklaşmıyorum ama sen bir işverene yaklaşıyorsan, bir istihdam ihtiyacı içerisinde, sen sadece benim için ne vardan öte ne sunabilirimi de anlatıyor olman lazım.
Katılıyorum. Yani derdinizi çok spesifik ve çok kısa anlatmak gerekiyor. Olabilir. Yani ona göre, yani şimdi yani İş arıyorum İngiltere'de. Yani ne iş arıyorsun? Ne alanda arıyorsun? Yani ya ben seni bilmiyorum. Ne yapayım? Ya ben bazen yani cevap vermekten de çekiniyorum. Ya çünkü bir cevap verirsiniz, ondan sonra sorumluluk alırsınız. Yani evet. Ya başvuru yaptım diyor, şurada takıldım diyor. Ya bilmiyorum ki niye takıldığını. Yani şöyle yap dersin, ondan sonra onu yapar. Ondan sonra niye böyle dedin olur. Yani bunlar çok kritik şeyler. Yani orada da biraz şeyim var, yani tavsiye verirken de biraz çekinerek veriyorum. Çünkü bunlar çok kritik şeyler. Özellikle bu işte ülke değişimleri, ulusal vize süreçleri. Yani reddedildi, ne yapmam lazım? Niye reddedildiğini bilmiyorum. Yani reddediş sebebini bilmediğim için. Yani oralar biraz şey, böyle kritik ama yani özellikle... Eventler, sosyal eventlerde daha öne çıkma ve iletişim kurma, yüzle iletişim kurma, bu fırsatları değerlendirme. Üniversitedeysen işte kariyer zirvelerine gitme, orada ilişki kurma. Sosyal kulüplerde faaliyet gösterip oralarda işverenlerle bir araya gelme. Ya bunların hepsi bence önemli. LinkedIn işin son zamanı, son süre şeyi. Yani daha önce tanışmıştınızdır. Evet. Tanıştığınız birisine yazdığınız zaman, ya ben sizle şurada tanışmıştım, şöyle bir durumum var dediğiniz zaman daha rahat bakıyorsunuz.
Kesinlikle. Yani bu demin sen şeyi anlatırken, hani Almanya'daki kurduğun network'ü, şey sorusu da geliyor bana. Bana da ama çok soru geliyormuş. Bu arada sürekli öyle başlıyorum. Gidip böyle turist vizesiyle iş aramalı mıyım? Hani tamam, bana bir herhangi bir
şey gelmiyor. Nedenden?
Evet, yerinde iş aramak daha mı şey? Hani daha doğrusu öyle kaçak çalışmadan bahsetmiyorlar da, yerinde iş arayıp o iş teklifini almak daha mı mantıklı diye. Hani gidip gerçekten böyle kısa sürede katılabileceğin etkin business eventler varsa, doğru eventi, organizasyonu seçtiysen git tabii ki, ve maddi imkanın bunu karşılıyorsa. Her yöntem bir fırsattır. Ama hani... Gidip de orada romantik bir şekilde kapı kapı işveren dolaşıp iş aramak artık zaten şey değil.
Öyle yani, bir şey yok. Değil.
Networking edinmek istiyorsan tabii ki git, ama o uzun, aynı senin dediğin gibi uzun vadeye yapılmış bir yatırım aslında. Hemen yarına sonucunu göreceğim bir şey değil.
Şu anda Avrupa Birliği'nde tam oturmadığı için zaten turist vizesi de çok sorun. Yani turist vizeleri de çok böyle spesifik, yani 3 günlük 4 günlük verilenler var. Yeşil pasaportlar biraz daha tabii rahat, ama yani dediğim gibi, yani event bazında gidip çalışmak istediği alandaki eventleri kovalayıp oralarda gidip bir ilişki ağ kurmak daha doğru. Yoksa yani kapıdan artık çok şey olmuyor. Var, evet, burada şey var, mesela Monster var. Randstad'ın işte Gulp Monster benim karşımda, hemen ofisimin karşısında. Mesela böyle bir dijital dönüyor. İşte gel bir kafe iç falan, hemen işte iş şeyini konuşalım diye. Yani öyle yerler var ama yani çok şey, yani verimli olacağını zannetmiyorum.
Değil, bir de hazır çalışıyor.
Bir de oturmadı yani ama. O işte gideyim turist vizesiyle orada iş bulursam kalırım. Ya yani ona çok şey bakmıyorlar. Yani özellikle de belli yaşlardakine vize vermiyor şu anda. Yani oturmadığı için o sistem, tam oturtamadılar o sistemi.
Doğru. İbrahim, çok değerli bilgiler verdin. Teknoloji dünyasından insightlarını sundun. Kendi ilham verici kariyer hikayeni anlattın. Yurt dışı tecrübeni anlattın. Bir işveren gözünden adayları nasıl değerlendirdiğini, kimleri dikkate aldığını, çok değerli tavsiyeler verdin yurt dışı da yaşamayla ilgili. Taze taze deneyimlerini, entegrasyon deneyimlerini anlattın. Hem bu pozisyon genelinde, hem senin başarılarını devam diliyorum. Hem de bu bizi gururlandıran bir girişim bu, Türk şirketler olarak 200 milyona yakın değerlemesi olan firmanın unicorn olma yolundaki en önemli taşlarından biri olarak
unicorn olmak esasında şey, bir ara hedef. Yani bizim hedefimiz yani Türkiye'den çıkan uluslararası cloud veya teknoloji pazarında çalışılmak istenen bir şirket olmak. Yani ilk 3'e 4'e girmek istiyoruz. Yani sonuçta yani insanlar burada çalışmak istesin, bize gelsinler çalışmak için. Yani bunu yaratmak istiyoruz. Yoksa unicorn olunur. Yani sonuçta unicorn biraz finansal bir değer olduğu için biz daha ulvi bir hedef koymaya çalışıyoruz orada.
O biraz şey havalı kısmı değil mi? Ama ne demek istediğini
çok iyi. $1 milyar değerleme aldım. E güzel. Yani sonra ne yapacaksın? Yani satayım mı olacak? Yani sonuçta biz böyle kalıcı daha ulvi hedefler peşindeyiz. Yani gerçekten bir imza atmak istiyoruz teknolojiye. İnşallah hep beraber, bu belki dinleyenlerden biri de bizim iş arkadaşımız olacak. Birlikte bu hedefe koşacağımız kişiler olacak. Hep beraber bu hikayeyi yazmak istiyoruz.
Harika. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim
Bülent'cim. Davet ettiğin ve bana bu fırsatı verdiğin için inşallah dinleyenlere de güzel bir dinlenecek bir şey anlatmışızdır. Bir fayda sağlarlar, bir feyiz alırlar. Teşekkür ederim tekrar beni buraya kabul ettiğin için.